Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Kısa Dalga'dan merhaba. Akıntıya inatla yine karşınızdayız. Banu Güven ile birlikte. Bu hafta çok önemli bir konuyu konuşacağız ama çok üzerinde durulmayan bir konu. Şöyle bir gündeme gelir gibi oldu ama Türkiye'deki gündemin hayhuyu içerisinde unutuldu gitti. Çok önemli dediğim 90'lı yıllara damgasını vuran bir cinayet şebekesini konuşacağız. Faili meçhul cinayetler davası ve yine karşımıza aynı isimler çıkıyor. Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Korkut Eken başta olmak üzere. Banu, ne diyeceksin? Çok enteresan bir hakim yazısı, bir karşı oy yazısı ile karşı karşıya kaldık ve orada inanılmaz tespitler vardı.
Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'de her gün o kadar gündemi işgal edecek kritik hadise cereyan ediyor ki, biraz eski Türkçe oldu ama yani bugün baktığımda gündeme işte Süleymancılar yurdunda olan biten, işte efendim çocuğunu yurt dışında kaçıran anne falan böyle
bir yer anne.
Efendim?
Yazar.
Bilmiyorum yazarlığını. Yani daha başka ne vardı? Yani hangi bir dolar yüksek?
Başbakanım unutmayalım. Dem partililere kapıyı kapatan CHP Grup Başkan Vekili Afyon adayı.
Tabii bütün bunlar var ama yani insanları çok çabuk etkileyen, anında etkileyen ve dikkatini çeken, canını sıkan o kadar çok hadise var ki temel bir takım şeyleri artık ya kanıksamış oluyorlar çünkü zaten bizim bahsettiğimiz bu faili meçhul cinayetler davası o kadar uzun zamandır sürüyordu ki süreç olarak geride kalıyor. Gündemin arkasında, perdenin gerisinde kalıyor. Bir ümitsizlik, kanıksama, yenilgi, teslimiyet ve dikkat dağınıklığı belki. Kaldıramama belki ama unutmayalım ki bu memleketin en önemli, en can alıcı ve daha iyi bir gelecek istiyorsanız çocuklarınız için muhakkak çözülmesi gereken sorunlarından biri faili meçhuller meselesidir. Bu konuda adalet getirilmesidir. Çünkü bu cinayetlerle ilgili adalet sağlanmadığı sürece aynı çekirdek, bizim bu yayında hep adını çekirdek koyduğumuz o odak diyeyim, faaliyette olmaya devam edecektir. Yani şimdi bu duruşmada kimler vardı? Eskiden Emniyet Müdürlüğü'nden İçişleri Bakanlığı'na kadar gelmiş olan ve son zamanlarda Sedat Peker'in açıklamalarıyla adını sık sık gene andığımız Mehmet Ağar. Sonra birçok itirafta bulunan ama sonra ay ben uyuşturucu etkisindeydim de diyen Ayhan Çarkın, tetikçi. Ondan sonra Korkut Eken. Buradaki bazı isimlerle ilgili güzel anekdotlarım var. Bir ara sırası gelirse konuşuruz. Susurluk'la bağlantılı isimler. Yani peki mağdurlar kim? Öldürülen Kürt iş adamları. İşte Yılmaz Erdoğan'ın akrabası olan Namık Erdoğan var. İşte Behçet Can Türk önemli bir isimdi. Şey, suç örgütü aleminde adı anılanlardan biri. Ve Tansu Çiller'in işte 90'larda Kürt bağımsızlık hareketine, işte örgüte, para kaynağı olarak gördüğü iş insanlarını tehdit eden, hedefe koyan açıklamaları var. Çok cinayet var, faili meçhul bırakılmış. Bu davaya girmeyenler de var. Fakat bugün itibariyle sanıkların hepsi beraat etti. Ama bir yargıç müthiş bir şerş kararı koydu. Dolayısıyla bu hala... Ya yargıçlar var diyoruz ya bazen adaleti hatırlayan. Bunu teyit eden bir şey oldu. Ben uzun böyle bir giriş yaptım. Daha fazla uzatmayayım Kemal. Tam olarak konusu nedir bunun ve nasıl bir süreçten geçti bu dava? Nasıl çarpıklıklar vardı? Bundan söz edelim ama şunu da söylemem lazım. En başında seninle konuşurken söylemiştik yayına girmeden. Şunu gösteriliyor yani yargıya bu kadar hakim olan AKP döneminde, Recep Tayyip Erdoğan döneminde her davada ne olacağını dikte edebilen, kendinde bu hakkı gören Recep Tayyip Erdoğan iktidarında hiçbir şey olmadı. Faili meçhullerle ilgili. Üstü kapatıldı. Çünkü o çekirdeğe ihtiyaç var hala. Bu bir işbirliği. İktidarda kalmanın herhalde gereklerinden biri olarak o derindeki çekirdek duruyor. Hani magmaya inilemiyor. Öyle söyleyeyim sana. Top sende sevgili Kemal.
Şimdi bu hakimin adını bir kere altını çizelim. Ayhan Altun, bir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin üyesi, istinaf diye kısalttığımız mahkeme. Ayhan
Bir durur musun? Şurada bir alkışlayabilir miyiz? Hakim, hadi
Altun.
gel.
Ayhan
Gel, vallahi ben alkışlıyorum. Ben de
Hakikaten
alkışlıyorum. Gerçekten.
evet, alkış hak eden bir hakim. Aslında görevini yaptığı için alkışlamak da biraz absürt ama Türkiye bu durumda.
Baskı ortamında öyle oluyor
Evet,
Kemal.
dairenin diğer iki üyesi beraatlerin onanmasına karar verdi. Beraatleri veren de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi. 19 faili meçhul cinayet dediğimiz, aslında faillerinin belli olduğunu söylüyor Ayhan Altun. Tek tek de bunları anlatmış. Ve bu davada 18 sanık yargılanıyor. Kim bu sanıklar? Bu sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken başta olmak üzere özel hareket dairesinde görevli polisler ve bir takım sivil şahıslar. Bu sivil şahıslar da uyuşturucu kaçakçısı, eski tetikçi, mafya mensubu kişiler. Şimdi bu davanın açılma hikayesi Ayhan Çarkın'ın itiraflarına dayanıyor. Ayhan Çarkın 2011'de çıktı. Uzun yıllarca gazetecilerin tek tek yazdığı, aslında toplumun genelinin bildiği bir şeyi bütün açıklığıyla anlattı. Dedi ki, bu cinayetleri biz işledik. Tek tek olayları anlattı, daha sonra yer göstermelere katıldı ve anlattıkları bir bütünlük içerisinde doğruydu çünkü başka delillerle de ispatlanıyordu.
Bir parantez açacağım. Faili meçhul cinayetlerin, mesela cumartesi annelerinin kayıplarından iki kardeşin miydi? Bir yer göstermede bir şey çıkmadı orada. Daha sonra da ifadesini falan değiştirdi Ayhan Çarkın, ama bir yapı olarak anlattığı her şeyin bir bütünselliği, bütünsel olarak bir tutarlılığı var.
Evet.
Bir şeyi hatırlatmak isterim izleyicilere. Ayhan Çarkın durdu. 2011 miydi bu dedim. Bir Iğdırellez'de ateş üzerinden falan atlarken çıktı, kameralara konuştu diye hatırlıyorum ben. Hatırlıyor musun bunu?
Evet, yani ama bir şey, Ayhan Çarkın üzerinde bir meczup, bir akli dengesi yerinde değil havası yaratılmaya çalışıldı ve küçük hataları, yani küçük çelişkileri bu anlatımlarında hep öne çıkarılmaya çalışıldı. Esasen Ayhan Altun'un altını çizdiği, yani bu kararı yazan hakim Ayhan Altun'un en çok üzerinde durduğu şey, Ayhan Çarkın'ın anlattıkları çok büyük ölçüde doğru. Zaman zaman yanılmış olabilir bazı şeylerde ama 19 faili meçhul cinayetten bahsediyoruz. Bunlara dair anlattıklarını basından öğrenmiş olması ya da uydurması mümkün değil. Kimin nasıl aldığını, nasıl gözaltına alındıklarını, nasıl öldürüldüklerini tek tek anlatıyor. Esasen bu davadaki en önemli şey şu. Bu davada mahkeme deliller yetersiz diye bir beraat kararı veriyor bana. Ama bu deliller niye yetersiz? Ayhan Çarkın'ın anlattıkları var. Sadece Ayhan Çarkın değil. Aynı zamanda gazeteci Hikmet Çiçek'e, yine bu şebekede yer alan ve de çok uzun süreler bunun içerisinde kalarak bütün o faaliyetleri bilen bir isim de itiraflarda bulunmuş ve bu da Ergenekon dava dosyasına girmişti. Şimdi bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen delil yetersizliğinden beraat veriliyor. Doğan Özkan, Cavit Koda adlı tanık Doğan Özkan, Hikmet Çiçek'e uzun uzun anlatmış ve aynı zamanda Tarık Ümit kim? Tarık Ümit bir eski MİT'çi ama bu özel hareket dairesinde işlenen suçlara iştirak eden bir kişi. Mehmet Eymür'e özel hareket dairesinde neler yaptıklarını anlatıyor ve bu bir ses kaydı olarak tutuluyor. MİT daha sonra bunu mahkemeye gönderiyor, bu ses kaydını. Ve o ses kaydından da işlenen cinayetlere ilişkin çokça bilgi var. Bütün bunlar ortadayken, yani deliller gerçekten ortadayken ve hakim şunu çok net bir şekilde ortaya koymuş. Diyor ki, burada adli tıp raporları, otopsi raporları ve de hangi silahtan bu kurşunların atıldığına dair raporlar gösteriyor ki bunlar özel hareket dairesine verilen silahlar. Bu silahların izini nasıl sürüyoruz? Ospro denilen, İngiltere'de yerleşik, aslında temel işi sağlık medikal malzeme olan ama sırf özel hareket dairesine illegal silah temini için silah ticareti işine giren bir şirket ve o şirketin özel hareket dairesine sattığı İsrail menşeli silahlar. Bütün bunlar ortada, yani bütün deliller ortadayken ve yanı sıra işte meclis susurluk raporları var. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde hazırlanan susurluk komisyon raporu var vesaire. Bütün bunlar ortadayken yani aslında çok net bir şekilde bu faili meçhul değil, faili belli cinayetler ortadayken bir beraat kararı veriliyor. Daha önce de bir beraat kararı verilmişti. O usulden bozuldu. Bu ikinci kez görüldü. Ve ne yazık ki mahkeme yine beraat verdi ve istinaf dairesi de örneğin Ayhan Çarkı'nın bu itiraflarına diyor ki çelişkili. Yani adam 100 şey anlatmış, içinden 2 çelişkiyi bulup öne çıkarıp çünkü aynı zamanda sanık. Mesela bazı yerlerde diyor ki ben bu işte aldık götürdük ama ben öldürmedim. Ya da öldürdüğünü evet. görmedim. Muhtemelen yalan söylüyor. Ama aynı zamanda sanık olduğu için cezadan kaçma eğilimi de var. Ama beri yandan şu da var. Ayhan Çarkın bunları anlatarak aslında çok büyük bir ne diyelim tarihi bir açıklamada bulunuyor, ifşaatta bulunuyor ama yargının ona yaklaşımını akli dengesi yerinde mi diye rapor aldırıyorlar. Yani o iddiaların peşine düşmek yerine Ayhan Altun gerçekten çok titiz çalışmış ve tek tek delilleri ardı arda sıralamış ve diyor ki burada...
Bu yüzden alkışı hak ediyor bence. Yani
evet, bu
işler kararı yazmak var, bir de bu kadar uğraşmak var. Bu tarihe geçti yani. O açıdan çok önemli bir şey yaptı.
Kitap olabilecek bir karşı oy bence. Yani çünkü hem anlatıyor. Çok uzattım ama Banu bence...
Hayır çok güzel anlatıyorsun Kemal.
Şunu konuşmalıyız. Yani Ayhan Altun ne diyor? Bir kere özetle dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin sabrına sığınarak anlattığı manzarayı ortaya koymak gerekiyor. Çünkü isimler var, olaylar var ve bunlar iç içe geçince insanların zihninde bir karmaşa. Ben gazeteci olarak bu olaylara çok aşina
evet.
olmama rağmen bende de bir öyle bir karmaşa duygusu uyanıyordu hep. Ama Ayhan Altun hakikaten böyle bir kitap yazar gibi yazmış ve insanların kavraması için de gerçekten olayları sadeleştirmiş. Şimdi olan ne? Yani bu faili meçhul cinayetler davası ile soruşturulan ne aslında? Olan şu, Türkiye'de Kürt sorunu 90'ların ilk yıllarında şiddet temeli çok tırmanmıştı. Ve her gün onlarca asker öldürülüyordu, onlarca militan öldürülüyordu ve şiddet de artık Kürt sorununun Kürt sorununu çözmek ya da bu sorun üstesinden gelmek mümkün değildi. Bunu anlamışlardı. Devlet zaten 80'li yılların sonunda 89'da bölgede JITEM'i kurarak illegal faaliyetlere girişmişti. JITEM orada örgütlenmişti ve JITEM işte köy baskınları yapıyordu. PKK'lı kılığına girip köylülerden önce yardım alıp sonra onlara işkence yapıp öldürüyordu. Yine Kürt şehirlerinde sendikacı işte politikacı vesaire insanları öldürüyordu. Hizbullah'ın önü açılmıştı. Hizbullah cinayetleri işiyordu. Ama bir yandan da hep şu söyleniyordu. Asıl olarak işte bunlara para verenleri, bunları destekleyenleri susturmak lazım. Yoksa bunun arkası gelmez. Şimdi Tansu Çiller 93 yılında başbakan olduğunda şöyle bir manzara vardı. Turgut Özal Kürt sorununda bazı adımlar atmak üzereydi. Talabani ile evet. görüşmüştü.
O yüzden de öldürüldüğü iddia ediliyordu ya.
Ben Turgut Özal'ın öldürülmesiyle ilgili, ölümüyle ilgili soruşturma dosyasını okumuştum ve ona dair çokça haber yapmıştım. Hani bazı şeyler var ya delillendiremezsin ama hissedersin. Benim o dosyalardan hissettiğim Turgut Özal'ın ölümü normal bir ölüm değil.
Gerçekten hatta, yani...
kesinlikle normal bir ölüm değil.
Haklı diyorsun sen.
Ya bu kuşku çok yerinde bir kuşku. Çünkü tam da af konuşuluyor, genel af konuşuluyor. Tam da Turgut Özal farklı bir perspektifle bakmaya başlıyor. İşte Kuzey Irak ya da işte Güney Kürdistan dediğimiz bölge, şimdi Kürdistan Federasyonu, Irak Kürdistan Federasyonu olduğu bölgede bir Türkiye'nin geleneksel politikası gereği bir düşmanlık besleniyordu oraya. Ama Turgut Özal bunu kırdı, Talabani'yi davet etti, orayla iyi ilişkiler, hatta federasyon özlemleri işte Musul ve Kerkük'ü de içine alacak, Irak Kürdistan bölgesini içine alacak bir federasyon özlemi vesaire de belki bunun altında vardı. Ama her neyse işte dilde bazı serbestliler getirmişti Özal.
Hı hı.
Ve şüpheli bir şekilde öldü. Şimdi onun ölümünden sonra her şey o kadar değişiyor ki. Demirel köşke çıktı, Tansu Çiller başbakan oldu. Şimdi Tansu Çiller başbakan olurken Banu Sarışın, ekonomist, Boğaziçi mezunu, Amerikalar görmüş, İngilizcesi çok iyi. Aman Allah'ım, presentable. Bir de üstelik kadın, yani en önemlisi belki de. Hani bir şeyle, coşkuyla
Beklentiler çok
karşı.
farklıydı Kemal. Özür dilerim, tam senin üzerine konuştum, senin sözlerin üstüne, ama ben de o sırada Boğaziçi'ndeydim yanlış hatırlamıyorsam. Ve yani soldan gelen olsun, sağdan gelen olsun, bütün kadınlar Tansu Çiller'in başbakan olmasına sevinmişti, bir umut doğmuştu. Bir de büyük bir kesim Türkiye'de, tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın bir başbakanı var diyerek dışarıya, batıya özellikle nispet yapıyor gibiydi. Fakat herhalde Türkiye'nin gördüğü en karanlık dönemlerden birine imza attı. İşte o kapak açılmasın diye de bugün Erdoğan'ın arkasında.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Mehmet Ağar'ı bugün
Evet.
Elazığ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken gördük. Oğlu fotoğrafları paylaşmış.
Oldu AKP'de zaten.
Evet,
Malum.
Tolga Ağar AKP'de, Mehmet Ağar da Cumhurbaşkanı'nı karşılıyor Elazığ'da. Şimdi tabii oradan gidelim. Yani böyle bir umutlarla gelmiş bir yeni başbakan, sarışın, kadın, ekonomist vesaire vesaire. Modern, hani biraz da böyle şey, yükselen İslamcı tehdide karşı da bir panzehir gibi görülüyordu. Ki çok kısa sürede onlarla işbirliği yaptı. Tansu Çiller geldiğinde yaptığı ilk işlerden biri. Mehmet Ağar, Erzurum valisi. Ve Mehmet Ağar 1987'deki MIT raporunda mafya ile ilişkileri olduğu söylenen emniyet müdürü, İstanbul Emniyetindeyken. Mehmet Ağar'ı emniyet genel müdürü yapıyor ve Mehmet Ağar da İbrahim Şahin'i, Güneydoğu'da görev yapan özel polis İbrahim Şahin'i getiriyor. Özel hareket dairesini kuruyorlar ve bu resmi gazetede yayınlanmayan gizli bir kararname ile kuruluyor. Düşün, polis bünyesi.
Özel harekat meşhur.
Evet.
Evet.
Ve Korkut Eken, o da eski MIT'çi, onu da getiriyorlar danışman olarak, güya özel hareket dairesi alıyorlar ve oraya tanıkların anlatımlarına göre 60 polis kadrolu olarak giriyor ve polislerin yanı sıra siviller alınıyor ve onlara silahı temin eden demin bahsettiğim firma İsrail menşeli silahlar alıyor, getiriyorlar ve içlerinde susturucu da var. Ve bu silahların bir kısmı nedense taşıma sırasında kayboluyor. Ve bunlara İsrail'den Mossad ajanları Antalya ve İzmir'de eğitim veriyor. Ve bu
Bir de
en...
şunu da unutmayalım, bir parantez açayım burada. Tansu Çiller döneminde örtülü ödenektir adı.
Evet.
Nereye gittiği belli olmayan, miktarını hatırlayamadığım şimdi bir örtülü ödenek vardı. Tansu Çiller bu örtülü ödeneğin bu işlerde kullanıldığını kabul eden ifadeler kullandı, açıklamalar yaptı. Fakat ayrıntısı hiçbir zaman ortaya çıkmadı bence.
Selçuk Parsa'dan bile dolandırdı Tansu Çiller'i. Yani
Evet, ama o örtülü ödenek işte bunlara kullanıldı.
yani o kadar çok kullandılar ki dolandırılacak kadar, hani dolandırıcıların dikkatini çekecek kadar bir meblağ harcadılar. Bu yapı, Özel Hareket Dairesi, ne yaptı? Cinayet işlemeye başladı. Nerede işlemeye başladı? Türkiye'nin batısında. Kime karşı? İşte aslında cinayetlerin işleneceğini açık açık Tansu Çiller, yani açık açık demem şu, çıktı dedi ki elimde PKK'ya yardım eden iş adamlarının listesi var. Biz bunları susturacağız dedi.
67 kişiden söz ediliyor.
Ve o listedekiler öldürülmeye başladı. Behçet Cantürk, Savaş Buldan vesaire. Ve sadece iş adamları değil, o listede olan ya da olmayan, mesela Namık Erdoğan, Yılmaz Erdoğan'ın amcası. Namık Erdoğan niye öldürülüyor? Bu şebeke içerisindeki, özel hareket dairesindeki Haluk Kırcı. 7 tipliği öldüren Haluk Kırcı ve onun yanındaki bir ekip Sağlık Bakanlığı'na bir ihaleye giriyorlar. Namık Erdoğan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda ve bu ihalenin onlara verilmesini engelliyor ya da Kırcı ve ekibi öyle söylüyor. Aynı zamanda Namık Erdoğan'ın yeğeni Mustafa Erdoğan, daha sonra Anadolu Ateşi'ni yapımcılarından kurucusu, çok ünlü bir dans topluluğuydu ve
Evet.
Yılmaz Erdoğan'ın da ağabeyi Mustafa Erdoğan, Özgür Gündem gazetesinin o dönem Kürt hareketinin medya organıydı. Özgür Gündem'in Ankara temsilcisi. Dolayısıyla bu cinayet kararında bunu da argüman olarak kullandıklarını görüyoruz. Yani bu adam zaten vatan haini, yeğeni Özgür Gündem'de çalışıyor. Ayan Çarkı'nın biraz anlatımlarında bunlar var. İşte o
Ve
öldürülüyor.
acı bir şey geride kalanlar için, değil mi?
Yani inanılmaz bir sadece işte iş adamları değil, Kürt bürokratlar öldürülüyor, avukatlar öldürülüyor. Ankara'da
Evet.
Faik Candan, Yusuf İkinci gibi avukatlar öldürülüyor. Velhasıl şiddet ortamını yani Güneydoğu'daki şiddeti, JITEM'in terörünü batıya taşıyorlar.
Evet.
Ve önlerine geleni öldürmeye başlıyorlar. Yer yer işte husumet içerisinde, kişisel husumetlerin içerisinde oldukları kişilere de bunlar yapılıyor. Gazeteler bombalanıyor, Özgür Ülke gazetesi bombalanıyor. Bunları yapan birimin başında Mehmet Ağar var ve hakim Altun diyor ki bu kişi örgütün yöneticisi olarak tek tek bu cinayetlerin azmettiricisidir. Bunlardan sorumludur. Bu devasa bir literatür ortaya konulmuştur. Yani Mehmet Ağar
Bir
davasında
parantez açalım. Pardon, tanıkların ve sanıkların ifadelerinde var. Tanık ifadesinde var zannediyorum, değil mi? İşte onların emirleriyle falan filan diye.
ya zaten birçok ifade
Avcı
var.
bir
Sadece
yok,
orada
Mehmet
değil.
Ağar
Yani
epriyle diyor.
evet, zaten Türkiye'de bu özel hareket dairesindeki oluşum Susurluk adı verilen kazadan sonra yargılandı ve Mehmet Ağar da bu örgütün yöneticisi olarak mahkum oldu. Cezaevinde yattı. Cezaevini otele çevirdiler AKP'li Adalet Bakanları. Sadullah Ergin de o zaman. Resmen otele çevirdiler.
Tabii
Öyle bir
canım.
makamda yattı ama sonuçta mahkum oldu bundan. Bu örgütün yöneticisi ve bu
Şimdi
örgütün
sana bir şey söyleyeceğim bak. Korkut Eken yargılanırken, işte bu uzun süren bir hikayeydi Susurluk'tan sonra o davada. Ben o sırada NTV'de yayın yapıyordum. Ve bu konuyla ilgili haberleri verdim. Ondan sonra Fikri Sağlar'la, o zaman çünkü aktif bir komisyon vardı, konuştuk. Arkasından rejide telefon çaldı. Bir bakalım kim aradı?
Mehmet Ağar.
Evet. Arkasından Korkut Eken. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir kere Mehmet Ağar Korkut Eken'i korumak için yayına bağlayın tamam dedim. Ve yayında Susurluk diye bir şey yok. Nedir Susurluk'tan bahsedip duruyorsunuz falan. Hayır var dedim ben de, işte bir araba var. O arabadan çıkan isimler var ve bunların bağlantısı Susurluğu ortaya koyuyor, o da geliyor size uzanıyor. Bu Korkut Eken'e de uzanıyor. Dolayısıyla Korkut Eken de, evet, ikisi de aradı. Bu da böyle bir anımdır yani.
Yani o
Bütün
zamanlar
haberini yaparken 24 saatte, valla ben de aslanlar gibi bir gazeteci olarak sorularımı sordum ve neyse, habercilik açısından durulması gereken pozisyon orada durdum.
ben
Ama
o zaman yani Susurluk davası sürerken basın üzerinde tehditle sonuç almayı denediler. Bazılarında sonuçta aldıklarını düşünüyorum. Mesela Radikal'deyken biz Adnan Keskin yargı muhabiri Susurluk davasını takip ediyordu. Mehmet Ağar aradı Adnan abiyi. Dedi ki ben arkadaşlarımı tutmakta zorlanıyorum. Yani Adnan Keskin yazdıkları karşısında. Yani,
yayında söyleyemedim onu tabii bana.
tehdide devam ediyor. Yani tehdit de sonuç alınıyor ve birçok kişiyi de zaten tehditle ya da başka türlü yollarla susturmayı başardılar.
Bir
Ama
şey söyleyeyim mi ama? Sonra yıllar sonra biz onunla, DYP başkanı mıydı? Bir hani Doğru Yol Partisi
evet,
en
evet. Doğru
son
Yol Partisi'nin başı.
kim?
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı oldu.
Evet. İşte o zaman Denizli'de kampanya seçim öncesinde bir söyleşi için gittik. Bu sert telefon bağlantısından sonra o Susurluk yok derken Susurluk görüntüleri dönüyor falan filan. Bu arada ekranda. Neyse, ondan yıllar sonra böyle bir şeyde, ortamda. O sırada her ne olduysa Düzova'da siyasetten söz etmeye başlamıştı. Hani dağda değil, ovada siyaset yapalım diyordu ya. Dağda değil, ovada çözelim Kürt meselesini diyordu. İşte birkaç kişi bir söyleşi yaparken ondan sonra bir ara verildi. O arada Kemal dedi ki, şimdi ben size kayıt dışı söylüyorum dedi. Ama mürur zamanı uğradı efendim, söylüyorum. Zamanında, yani bu kadar yıldır her türlü yöntem denendi anlamına gelen, birebir ağzından çıktığı şekliyle şu an söyleyince, ama tam olarak ne ifade ettiğini ben halen sizlere aktaracağım. Her yöntem denendi, çatışma anlamında, işte saldırma anlamında, askeri anlamda ve işte konuştuğumuz şekillerde. Ve ne oldu? Sorun çözüldü mü? Hayır. Bu işleri bizler zamanında bu şekilde yürüttüğümüz için şimdi de çözümünün nasıl olacağını en iyi biz biliriz anlamında bir takım şeyler söyledi.
Evet, zamanın ruhu öyleydi. Bunu yaparak Kürt sorununda çözüm süreci arayışlarında bir yol açmıştı. Ama bu geçmiş suçlarını elbette ortadan kaldırmıyor. Çünkü
kaldırmıyor tabii.
Yani Ömer Lütfü Topal cinayeti ve diğer cinayetlere baktığımızda aynı zamanda bu sadece gidip Kürt bürokratları, avukatları, iş adamlarını öldürmek değil, aynı zamanda bir rant paylaşımının içerisine düştüklerini ve inanılmaz bir gaspa imza attıklarını görüyoruz. Yani yine Ayhan Çark'ın anlatımları, diğer tanık ifadeleri, örneğin Behçet Can Türk'ün üzerinden çıkan on binlerce dolar para, bu paylaşım konu, yani bir paylaşım kavgasına yol açmış. Ya da işte orada uyuşturucu ticaretine dahil oluyorlar. Önce uyuşturucu tacirlerinden haraç alıyorlar ve daha sonra uyuşturucu ticaretine dahil oluyorlar. Oradaki kara paranın aklanmasında rol alıyorlar ve daha da önemlisi, daha da vahimi belki, o listede adı olan ya da olmayan ama adım listede diye korkan Kürt iş adamları, sanatçılar, işte avukatlar vesaire, bunlara yüklü miktarda paralar veriyorlar.
Karacık istiyorlar.
Listeden, ya. Evet, hadi listeden çıkar bizi diye. İbrahim Tatlıses'in adı geçiyor mesela dosyada sıklıkla. Dolayısıyla
bundan sonra biliyor musun, bu döneminden sonra ben onunla bu işte özel harekatı, bütün bu suçlamaları konuşmak için söyleşi sözü aldım. Fakat o söyleşi hep ertelendi. Telefon ediyordum zaman zaman. Güldal Mumcu bir takım açıklamalar yaptıktan sonra da, meclise girdikten sonra da falan şey yaptım, aradım.
Onu hatırlatalım. Güldal Mumcu'ya Mehmet Ağar'ın ve Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili tuğlayı çekersek duvar yıkılır dediği söylendi. Bunu Güldal Mumcu açıklamıştı.
Evet. İşte mesela ben bunu da sordum telefonda ona. Ben öyle bir şey söylemedim dedi. Şimdi ben Güldal Mumcu'nun durduğu yerde bir duvar metaforu kurup tuğlayı çekersek duvar yıkılır falan gibi bir cümle hayal edip bunu Mehmet Ağar'a atfedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu kanaat kısmı. Fakat o konuda ya her şeyi yatsır bir tavrın içine girmişti artık. Ve işte bütün bu yargı süreçleri de herhalde onu konuşmaktan kaçınır hale getirdi ve o sayfa kapandı benim için. Yani ben
aslında çok rahattılar Banu. Yani bu minvalde faili meçhul cinayetler davası, bazı yerlerde yanlış bir ifadeyle JITEM davası diye de yazıyor bazı arkadaşlar ama JITEM davası bu değil. O Ankara'da Musa Anter'in de aralarında olduğu bazı yine Kürt aydınlarının cinayet öldürülmesine dair dava vardı orada. O davaydı JITEM. Onun dışında işte Lice davası var, Güçlü Konaklar davası var, Vartilis davası var. Her biri ayrı ayrı bir katliam. Ben Cumhuriyet'teyken bunların yazı dizisini yapmıştım. Her bir dosyayı ayrı ayrı incelip, yani zaten bunları uzakta hani bilgisine sahiptik ama onları okurken kanım donmuştu. Öyle hikayeler var ki orada, işte bir evin içerisinde 8 kişilik bir ailenin yakılarak öldürülmesi. Yani bunu yapan da belli, yargı koymuş, yani bunu yapan askerin adı belli veya ceza almıyor, yani bir yüzbaşı. Ya da işte Vice'de Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi, General Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi. Ya da Eşref Bitlis'in öldürülmesi.
Evet.
Bütün bunlar yani sadece...
Zafer Okan.
Tabii 2000'li yılların başına kadar uzanan bir, belki de JITEM işbirliğinde Hizbullah'ın son eylemi. Yani sadece bunlar... Bir kere şunu söylemek lazım. Terörle mücadele ettik diyorlar ya, hikaye. Tek bir PKK mensubunu öldürmüş değil bunlar. Yani onlar dağda çatışan askerlere yüklenmiş bir görev. Öldürdüklerinin tamamı işinde gücünde ya da kimi şaibeleri olsa da işte uyuşturucu ticareti yaptırma ve özgürce gezen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Evet.
Ve çoğunluğu da zaten PKK ile bir organ.
Özür dilerim, şaibe varsa da ne olur? Alırsın, tutuklarsın, yargılarsın.
Şaibe de orada fazla bir kelime oldu. Bunlar Türkiye'de yaşayan saygın birer vatandaş ve de bu cinayetlerin hedefi olduğu her biri. Diyarbakır'da, Batman'da, İstanbul'da, Ankara, Türkiye kan gölüne çevirdi. Yani köyde, evde bir aileyi yakarak öldürecek kadar acımasız. İşte İstanbul'da kumarhanelere çökecek kadar açgözlü. Vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyorlar ya. Yani bütün bunlar vatana ihanet suçu oluştu. Bütün bunlar aslında bu vatana en büyük düşmanlık. Ama bugün Tansu Çiller çok saygın. İktidar nezdinde kampanyasına katılıyor. İşte Mehmet Ağar Cumhurbaşkanı'nı karşılıyor ve Sedat Peker, onlara hiç girmedik daha da girmeye vaktimiz yok. Sedat Peker'in anlattıklarından, o Yalıkavak Marina'da olan işlerden, Tolga Ağar'ın ilişkilerinden, Mehmet Ağar'ın hala emniyet içerisindeki inanılmaz gücü ve insanları suçsuz yere yargılatabilme ya da suçluları yargılanmaktan kurtarma gücünün hala devam ettiğini gördük. Bu dehşet bir manzara. Yani bu...
Bu arada o manzarayı süsleyen bir fotoğraf var. O fotoğrafta 3 kişiyi hatırlıyorum ben. Mehmet Ağar, Marmaris'te Marina'da çekilmiş fotoğraf. Mehmet Ağar, yanında Korkut Eken. Onun yanında kim? Alaaddin Çakıcı.
Tabii Çakıcı da Susurlu'nun eşlikçisi diyelim. Yani mafya kanadında Sedat Peker'ler, Çakıcılar vesaire. Yani suça dair aklına gelebilecek ne varsa, işkence, cinayet, gasp, hepsini işlemiş bu grup. Yani Ayhan Altun'dan gerçekten Allah razı olsun. Yani
gerçek
yargısından birisi çıktı.
Bildiğimiz razı olsun.
Tek yazdı. İlk defa.
Bu yargıcımızdan, Yargıç Altun'dan Temiz razı olsun.
Evet. Ve adalet tanrıçası demek istiyorsun. Temiz değil de evet. Ben algı anlamakta zorlanıyorum.
Evet.
Tabii Temiz'i de artık Türkiye'de unuttuk. Çünkü biliyorsun gözleri bağlı adalet tanrıçası. Ama Anayasa Mahkemesi'nde onun gözünü açtılar. Kıyafetini değiştirdiler, muzur buldular. Bir Türk Temiz'ine çevirdiler. Dolayısıyla adalet gerçekten Türkiye'de kayıp. Bütün bunlara rağmen, yani bütün bu şeye rağmen yine de hani yargıyı biliyoruz. AKP'nin 2016 sonrası o devletin çekirdeğiyle girdiği ilişkileri biliyoruz. Bu dönem işlenen yeni suçları biliyoruz ama 90'lı yıllarda bu suçları işlemiş ve bu kadar da kamuoyu vicdanında aslında mahkum olmuş insanların yeniden itibarlı bir halde dolaşmaları inanılmaz.
Bilmiyorum bu defterler bir daha açılır mı, açılmaz mı? Ümidimiz her zaman adaletin herkes için yerini bulması. Bizim vazifemiz de gazeteci olarak hep yanlış, işte ciddi bir şekilde gündemde yer alması gereken konulara işaret etmek. Bu inanın en ciddilerinden biri. O yüzden bizi şu saate kadar dinlediyseniz çok çok teşekkürler. Vallahi paylaşırsanız da sevinirim. Kurcalarsanız bu meseleyi de ayrıca sevinirim. Biz de bu konuda belki tekrar gene birkaç yayın yaparız. Yani önümüzde o kadar çok maalesef tarih var ki. Yani bir takım işleri, bir de zaman kazanma girişimleri, savcı değişiklikleri, bu dava süreçleri içinde mürur zamana, yani zaman aşımına uğratma gayretleri falan, bütün bunlar da unut edilmeli. Ben istersen kapatıyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Şunu söyleyerek noktalayayım sözlerimi. Recep Tayyip Erdoğan faili meçhullerin, adı faili meçhul olup da faili belli olan cinayetlerin aydınlatılması ve adaletin yerini bulması için herhangi bir inisiyatif koymaktan ortaya, bana kalırsa bilmiş olarak kaçınıyor. Buna kaçınıyor diyorum. Altını çiziyorum. Bir takım senin de anlattığın çıkar ilişkileri, örülen ağlar, şu an iktidarda kalmak için gerek duyulan politikalar, bütün bunlar o sıcak magmanın altında hala duran ve AKP iktidarından önce de var olan o çekirdeğin devamlılığını sağlıyor. O çekirdeği çatlatmak gerekiyor. Yoksa daha iyi bir gelecek olamayacak. Bu ülke için diyorum. Böyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Evet. Yeniden görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.